Ayrım 32, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 411. 15. Bölüm, Dağ Yürüyüşü, 4 Aralık 00.18, Dofar Dağları. Safiye uykusundan düşerek uyandı. Kollarını açarken nefesi kadar yakından tanıdığı panik duygusu bütün bedenini sarmıştı. Omuzuna şiddetli bir acı saplandı. ''Sakin ol kardeş'' dedi yakındaki birisi, ''seni tutuyorum.'' Dünya dönerek odak noktasına girdi. Gece yarısı karanlıktı. Kayıtsız bir şekilde geviş getiren çömelmiş deveye yaslanmıştı. Yanındaki kadın kolunu sağlam omzunun altına koymuş onu tutuyordu. ''Nerede?'' diye mırıldandı ama dudakları birbirine yapışmış gibiydi. Bacaklarını bulmaya çalıştı ama başaramadı. Hafızası yavaşça yerine geliyordu. Mezarın başındaki çatışma, zihnini dolduran silah sesleri, görüntüler, bir yüz, Painter, Safiye kadının kollarında ürperdi, neler olmuştu, neredeydi? Sonunda ayağa kalkacak gücü bulup deveye yaslandı. Yaralı omzunun kanamayı durdurmak için basit bir şekilde sarıldığını gördü. Omzu her hareketiyle acıyordu. Yanındaki gölgeler içinde kalan kadın onu kurtaran kadın gibi görünüyordu. Yalnız şu anda üzerinde çöl pelerini vardı. ''Yardım geliyor'' diye fısıldadı kadın. ''Kimsiniz siz?'' diye zorlukla sorabildi Safiye. Birden gecenin soğuğunu hissetmeye başlamıştı. Bir tür orman mağarasındaydı, yağmur dinmişti ama ağaçların tepede oluşturduğu örtüden hala damlalar düşüyordu. Palmiye ve demir hindi ağaçları etrafında yükseliyordu. Yasemin kokusu havayı dolduruyordu. Kadın sessiz kalıp kolunu işaret etti. Ormanın ilerisine ateşli bir ışık delip geçiyor, ipi andıran sarmaşıkların arasından parlıyordu. Fener ya da lamba taşıyan birisi geliyordu. Safiye kaçmak istiyordu ama vücudu çok zayıftı. Omzunu tutan kol içinden geçenleri duymuş gibi onu hafifçe sıktı. Ama Safiye'yi esir tutmak istiyormuş gibi değildi. Yalnızca ona güven vermek istiyordu. Birkaç dakika içinde Safiye'nin gözleri karanlığa yeterince alıştığı için karşısındaki ormanın asmalar, sarmaşıklar ve çalılıklarla kaplı kayalık yamacı gizlediğini görebiliyordu. Yaklaşan ışık yamacın yüzeyindeki bir tünelden geliyordu. Dofar dağları, muson akıntılarının kireç taşını eritmesiyle oluşan bu tür mağara ve geçitlerle doluydu. Işık tünel girişine ulaşırken Safiye 3 figür gördü. Yaşlı bir kadın, 12 yaşlarında bir çocuk ve yanındaki kadına ikizi olacak kadar benzeyen 3. bir kadın. Hepsi birbirinin aynı çöl pelerinleri giymiş, başlıklarını indirmişti. Buna ek olarak her birinin sol gözünün kenarında kırmızı bir dövme vardı. Tek bir gözyaşı damlası. Bu dövme gaz lambasını taşıyan çocukta bile vardı. ''Kaybolan kadın'' dedi yanındaki kadın. ''Evine döndü'' dedi yaşlı olanı bastonuna dayanarak. Örülmüş saçları beyazdı ama kırışık olsa da yüzü canlıydı. Safiye onun gözlerine bakmakta zorlanıyor ama başını da çeviremiyordu. ''Hoş geldin'' dedi yaşlı kadın İngilizce konuşarak kenara çekildi. Safiye kadının desteğiyle girişten geçti. İçeri girince çocuk lambayı kaldırıp yolu gösterdi. Yaşlı kadın asasını yere vurarak arkadan geliyordu. 3. kadın tünelden çıkıp deveye doğru gitti. Safiye'yi ileri doğru yürüttüler. Birkaç adım boyunca kimse konuşmadı. Aklında sorularla oldukça huzursuz olan Safiye, dilini daha fazla tutamadı. ''Kimsiniz siz? Benden ne istiyorsunuz?'' Sesi kendi kulaklarına bile huysuz geliyordu. ''Sakin ol'' diye fısıldadı yaşlı kadın arkasından. ''Güvendesin.'' ''Şimdilik'' diye ekledi Safiye sessizce. Arkalarından tünelden çıkan kadının belindeki uzun hançeri fark etmişti. ''Bütün cevaplar hocamız tarafından verilecek.'' Safiye irkildi. Kabile şamanı olan hoca her zaman kadın olurdu. Hocalar bilgi, şifa ve kehanet sahibiydi. Kimdi bu insanlar? Devam ederken havadaki sürekli yasemin kokusunu alabiliyordu. Bu koku onu sakinleştiriyor, ona evini, annesini ve güvendiği hatırlatıyordu. Yine de omzundaki acı oraya odaklanmasını sağlıyordu. Kan bandajdan sızıp tekrar kolundan akmaya başlamıştı. Arkasında bir hışırtı duydu, omzunun üzerinden baktı. 3. kadın geri dönmüştü. Deveden aldığı iki yükü taşıyordu. Bir elinde artık yıpranmış durumda olan ve içinde demir kalbin bulunduğu gümüş çanta vardı. Omzunda da ucunda Saba kraliçesi büstünün bulunduğu mızrağı taşıyordu. İki eseri Kassandra'dan çalmışlardı. Safiye'nin kalbi daha şiddetle çarpmaya, görüşü yeniden daralmaya başladı. Bunlar hırsız mıydı? Kurtarılmış mıydı? Yoksa yeniden mi kaçırılmıştı? Tünel ileriye dağların derinliklerine uzanıyordu. Yan tünellerden ve mağaralardan geçmiş, bir o yöne bir bu yöne dönmüşlerdi. Safiye hemen kaybolmuştu. Onu nereye götürüyorlardı? Sonunda hava ferahladı, yasemin kokusu ağırlaştı. Önlerindeki tünel aydınlıktı. Safiye'yi biraz daha yürüttüler. Yukarıdan gelen rüzgar tünelde esiyordu. Bir dönemeci geçerlerken tünel geniş bir meydana dönüştü. Safiye meydana girdi. Hayır, burası bir mağara değil, geniş bir amfiteyatroydu. Çok yukarıdaki çatısında gökyüzüne açılan küçük bir delik vardı. Delikten şelale gibi süzülen sular aşağıdaki küçük havuzda toplanıyordu. 5 minik kamp ateşi bir yıldızın köşeleri gibi havuzun etrafını sarıyor, bazıları yerdeki sığ havuza kadar ulaşan çiçekli sarmaşıkları aydınlatıyordu. Safiye bu jeolojiyi tanıyordu. Bu da bölgedeki sayısız delikten biriydi. Umman'da bunların en derinleri bulunuyordu. Safiye hayretle yutkundu. Odada başka pelerinli insanlar dolaşıyor ya da oturuyordu. 30 kişi kadar vardı. Grup içeri girerken yüzler onlara doğru döndü. Aydınlık mekan Safiye'ye Ali Baba ve 40 haramiler masalını hatırlatıyordu. Ancak bu 40 hırsızın hepsi kadındı, her yaştan. Yürüyüşten dolayı yorulan ve kolundan kan akmaya devam eden Safiye sendeleyerek odanın ortasına geldi. Bütün vücudu titriyordu. Ateşin başından biri kalktı. Safiye? Safiye konuşan kişiye baktı. Kadın diğerleri gibi giyinmemişti. Safiye onun buradaki varlığından bir anlam çıkaramıyordu. Kara? 0102 Tumrayt Hava Üssü, Umman. Kassandra kaptanın ofisindeki harita masasına eğilmişti. Bölgenin uydu haritasını kullanıp Safiye'nin haritasını yeniden çıkarmıştı. Mavi kalemle Salallah'taki mezardan dağdakine bir çizgi, Eyüp'ün mezarından açık çölede kırmızı bir çizgi çizmişti. Hedeflerini kayıp şehrin yerine kırmızıyla daire içine almıştı. Bulunduğu yer Tumrayt Hava Üssü yalnızca 30 mil uzaktaydı. ''Malzemeleri ne zaman hazırlayabilirsiniz?'' diye sordu. Genç yüzbaşı dudaklarını yaladı. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin bölgenin her yerindeki üslerine ve müfrezelerine malzeme ve savaş materyali sağlayan Harvest Falcon deposunun sorumlusuydu. Elindeki klipsli dosyada yazılı olan maddelere kalemiyle işaret koyuyordu. Çadırlar, siperler, ekipman, erzak, yakıt, su, tıbbi malzeme ve jeneratörler helikopterlere yüklendi bile. Talimat verildiği gibi 7'de size teslim edilecek. Kassandra başını salladı. İndirme yerini inceleyen adamın kaşları hala çatıktı. Burası çölün ortası. Hava üstüne her an göçmenler geliyor. Oraya bir keşif kampı kurmanın nasıl bir yararı olacağını bilmiyorum. Rüzgar binanın üzerindeki çatı padavralarını salladı. ''Emirleri aldın, Yüzbaşı Garrison.'' ''Evet efendim.'' Ama gözleri biraz donuktu. Özellikle çantaların üzerinde oturup silahlarını kontrol eden, üzerinde hiçbir işaret olmayan kum rengi tulumlar giymiş yüz adama bakarken. Kassandra adamı şüpheleriyle baş başa bırakıp odadan çıktı. Yüzbaşı Washington'daki komuta zincirinden gelen emirleri almıştı. Ekibi oluşturmasında kendisine yardım etmek zorundaydı. Lonca komutası bir hikaye uydurmuştu. Kassandra'nın ekibi kum fırtınasından kaçan göçmenlere ve fırtına sırasında her türlü kurtarmaya yardım etmek üzere gönderilmiş arama kurtarma birimiydi. Devasa kum lastikleri olan her bölgeye uygun 5 kamyon, 18 ton M4 yüksek hızda çöl kamyonu, bir çift nakliye Huey'i, dipnot Amerikan yapımı askeri helikopter, 6 tane tek kişilik Vitol helikopter kızağı, her biri gerektiği gibi donatılıp arkası açık 4 çeker kamyonlara yüklenmişti. Kara ekibi yarım saat içinde yola çıkacaktı. Kassandra da onlara eşlik edecekti. Harvest Falcon'un komuta deposundan çıkan Cassandra saatine baktı. Kum fırtınası bölgeyi 8 saat sonra vuracaktı. Gelen raporlara göre rüzgarın hızı saatte 8 mile ulaşmıştı. Rüzgar burada dağların çölle birleştiği yerde bile hızlanmaya başlamıştı. Ve şu anda fırtınanın en şiddetli olduğu yere gidiyorlardı. Başka seçenekleri yoktu. Lonca komutasından bir haber antimadde kaynağının dengesinin bozuluyor olabileceğine, bulunmadan önce kendini yok edebileceğine dair ipucu olduğunu bildirmişti. Bu olmamalıydı, program hızlandırılmalıydı. Cassandra karanlık hava sahasını taradı. Uzakta İngiliz VC-10 tankerinin iniş ışıklarıyla aydınlandığını gördü. Lonca komutası adamları ve ilave ekipmanı dün göndermişti. Dün geceki çatışmadan sonra başkan onunla şahsen görüşmüştü. Kayıp şehrin yerini Safiye'yi kaybetmeden önce öğrenmiş olması büyük şanstı. Böyle büyük bir keşif sonucunda başkan istemeden de olsa onun performansından memnun olmuştu. Ama Cassandra memnun değildi. Painter'ın harabelerle mezarın arasındaki sokakta çömelmiş bekleyişini zihninde canlandırdı. Gözlerinin keskinliği, konsantrasyonla oluşan kırışıkları, hızlı hareket edişi, bir bacağının üzerinde dönüp silahını çekmesi. Fırsatı verken onu sırtından vurmalıydı. Safiye'yi vurma riskine girmiş ama sonunda onu yine de kaybetmişti. Yine de Cassandra ateş etmemişti. Painter ona dönerken bile saniyenin çok kısa bir bölümü kadar duraklamış, ileri gitmek yerine geri çekilmişti. Yumruğunu sıktı, tereddüt etmişti. Painter kadar kendine de küfrediyordu. Bu hatayı ikinci kez yapmazdı. Karşısındaki asfalt ve çakıl taşlarına baktı. Painter gelecek miydi? Kaçış sırasında Painter'ın kendi ciplerinden birinin yanı sıra haritayı da çaldığını fark etmişti. Daha sonra aracı yolun birkaç mil aşağısında terk edilmiş olarak bulmuşlardı. Painter haritayı çalmıştı. Kesinlikle gelecekti. Ama Cassandra onun için hazırlanmadan önce değil. Cassandra'nın oradaki bütün orduları durduracak kadar adam ve silah gücü vardı. Bırak gelsin. Park edilmiş kamyonların yanındaki geçici komuta merkezi olan küçük binadan birinin çıktığını gördü. John Kane ona doğru geliyordu. Sol bacağı hala alçıdaydı. Yanına gelirken kaşlarını çattı. Yüzünün yan tarafı cerrahi tutkalla yapıştırılmış, yüz hatlarına mavimsi bir renk yayılmıştı. Tutkalın altındaki pençe izleri yanağını ve boğazını yırtmış, iyodinle kararmıştı. Sodyum ışıklarında gözleri her zamankinden daha parlaktı. Hafif morfin uyuşukluğu vardı. Kane geride kalmayı reddetmişti. ''Temizlik yarım saat önce tamamlandı.'' dedi telsizini yerine takarken. ''Eşyalar alındı.'' Cassandra başını salladı. Mezardaki çatışma ile ilgileri olduğuna dair bütün kanıtlar, cesetler, silahlar, hatta Vitol helikopterin kalıntıları bile kaldırılmıştı. ''Crow'un ekibinden bir haber var mı?'' Dağlarda kayboldular, dağılmışlar. Dağlarda yan yollar ve deve patikaları var. Ve bütün derin vadilerde sık orman alanları bulunuyor. O ve diğer kum sıçanları kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Cassandra bu kadarını bekliyordu. Silahlı çatışma Cassandra'nın ekibini uygun bir takip ve arama için yetersiz bırakmıştı. Kendi yaralılarıyla ilgilenip yetkililer gelmeden önce bölgeyi temizlemek zorundaydılar. Cassandra Lonca'yı telsizle operasyondan haberdar ederek karmaşayı hafifleştirip Ubar'ın gerçek yerini bulduğunun altını çizmişti. Bu bilgi hayatını geri almasını sağlamıştı. Bunun için kime borçlu olduğunu biliyordu. ''Ya küratör?'' diye sordu. ''Dağlara adam gönderdim, ondan hiçbir iz yok.'' Cassandra kaşlarını çattı. Kadının üzerindeki mikro vericinin 10 millik bir menzili vardı. Sinyalini alamamaları nasıl mümkün olabiliyordu? Belki dağlar engelliyordu, belki de fırtına. İki şekilde de ortaya çıkacaktı, bulunacaktı. Cassandra vericinin içindeki küçük C4 paketini düşündü. Safiye kaçmış olabilirdi ama zaten ölüydü. Hadi gidelim dedi. 01:32 Dofar Dağları. Aferin Saf diye mırıldandı Omaha. Painter yolun kenarında durduğu yerde kıpırdandı. Omaha ne bulmuştu? Gece gözlüğüyle toprak yolu izliyordu. Volkswagen Euro Van ağaçların altında bekliyordu. Omaha ve diğerleri minibüsün arkasına toplandı. Omaha ve Danny mezarlıktan çaldığı haritanın üstüne eğildi. Yanlarındaki Coral, Cassandra'nın kamyonetinden aşırdıkları malzemelerin listesini çıkarıyordu. Mezardan aşağı inerken Kara'nın gidişiyle çıldırmış olan Clay ve Danny'ye rastlamışlardı. Kara'nın tüfeğini yolda bulmuşlardı ama kadından bir iz yoktu. Ona tekrar tekrar seslenmişlerdi ama cevap yoktu. Cassandra ve helikopterler peşlerindeyken fazla bekleyemezlerdi. Painter ve Omaha Kara'yı ararken diğerleri kamyonetteki bütün eşyaları minibüse yüklemiş, sonra jipi dik yamaca sürmüşlerdi. Painter, Cassandra'nın GPS yardımıyla kendilerini bulmasından korkuyordu. Ama Cassandra minibüsü bilmiyordu, bu da onlar için küçük bir avantajdı. Böylece Kara'nın dikkat çekmemesini dileyerek oradan ayrılmışlardı. Painter şu anda yolun kenarında yürürken bu kararı yüzünden o kadar rahat değildi. Ceset bulamamışlardı. Kara nereye gitmişti? Ortadan kayboluşunun uyuşturucu yoksunluğuyla bir ilgisi var mıydı? Derin bir nefes aldı. Belki böylesi en iyisiydi. Onlardan uzakta Kara'nın hayatta kalma şansı daha fazlaydı. Dolaşmaya devam etti. Bir kenardaki barak Clay ile sigara içiyordu. Boy, biçim ve felsefe bakımından birbirinden çok farklı olan iki adam tütünle birbirine bağlanmıştı. Barak dağları iyi biliyordu ve onları iyi kamufle edilmiş bir dizi yoldan geçirmişti. Farları kapalı yol almış, mümkün olduğunca hızlı gitmiş, helikopter sesi gelince birkaç kez durmuşlardı. Şimdi altı kişiydiler. Painter ve Coral, Omaha ve Danny, Barak ve Clay. Kaptan El Haffi ve Şerif'in kaderi bilinmiyordu. Kaçan Bayit Katir'le rüzgara karışmışlardı. Onlar için yalnızca en iyisini umut edebilirlerdi. 3 saat boyunca aceleyle yol aldıktan sonra dinlenmek için durmuş, bir sonraki adımlarını planlamışlardı. Onları buradan bir yere götürecek olan tek ipucu haritadaki çizgilerdi. Omaha belini yoldan bile duyulacak bir şekilde kıkırdattı. Sürtüğü kandırmış. Sessiz ve karanlık vadide Painter da diğerlerinin yanına geldi. ''Neden bahsediyorsun sen?'' Omaha eliyle onu yanına çağırdı. ''Gel de şuna bir bak.'' Painter yanına gitti. Sonunda Omaha'nın ona karşı olan kavgacı tutumu azalmıştı. Yolda leoparları, çatışmayı, yabancı kadının müdahalesini anlatmıştı. Omaha sonunda Cassandra'dan uzak olduğu sürece Safiye'nin iyi olduğunu kabul etmiş gibi görünüyordu. Omaha haritayı işaret etti. Şu çizgilere bak. Mavi olanı Salallah'taki mezardan buradaki dağlarda bulunan Eyüp'ün mezarına geliyor. Safiye birinci mezarda ikinci mezara götüren bir ipucu bulmuş olmalı. Painter başını salladı. Tamam ya kırmızı çizgi? Safiye Eyüp'ün mezarında da bir şey buldu. Üzerinde büst olan metal sopa mı? Galiba artık önemli değil. Şuraya bak. Bu kırmızı çizgiyi yuvarlak içine almış. Çölde bir yer, sıradaki yer orasıymış gibi. İrem'in yeri. Painter kendini berbat hissediyordu. Eğer Cassandra neresi olduğunu öğrendiyse... Hayır değil dedi Danny. Omaha başını salladı. Ben ölçtüm. Daire Eyüp'ün mezarından 69 mil sonrasına çizilmiş. Painter onlara bütün ayrıntıları, uzun boylu adamın direkte bir şey ölçtükten sonra 69 rakamını söylediğini anlatmıştı. ''Yani benim duyduğum rakama uyuyor.'' dedi Painter. ''Ama bunlar mili gösteriyor.'' dedi Omaha. ''Bizim millerimizi.'' ''Yani?'' Omaha ona durum çok açıkmış gibi baktı. ''Eğer Eyüp'ün mezarında buldukları eser demir kalple aynı tarihe aitse ve neden öyle olmasın, milattan önce 200 yılına gidiyor demektir.'' ''Tamam.'' dedi Painter bu gerçeği kabul ederek. ''O zamanlar mil Romalılar tarafından kullanılıyordu.'' 1 mil 5 bin Roma adımı olarak hesaplanıyordu. Ve bir Roma adımı yalnızca 11,5 inç yapar. Safiye bunu bilir. Cassandra'nın şimdiki mil sanmasını istemiş. Sürtüğü yaban kazı avına göndermiş. Peki gerçek mesafe nedir diye sordu Painter haritaya yaklaşarak. Yanındaki Omaha baş parmağını yan tarafını kemirirken hesaplamayı kafasından yapıyordu. Bir an sonra cevap verdi. 69 Roma mili, 63 modern milin biraz üzerindedir. Doğru dedi Coral, o da aynı hesaplamayı yapmıştı. Böylece Safiye Cassandra'yı gerçek yerden 6 mil uzağa gönderdi. Painter kaşlarını çattı, çok fazla değil. Çölde 6 mil dedi Omaha, 600 mil gibidir. Painter adamın Safiye için duyduğu gururu zedelemek istemedi ama bu hilenin Cassandra'yı fazla uzun süre kandıramayacağını biliyordu. O sahte alanda bir şey olmadığını görür görmez bunu incelemeye başlayacaktı ve birisi bu gizemi çözecekti. Painter, Safiye'nin bu hilesinin kendilerine bir ya da en fazla iki gün kazandıracağını tahmin ediyordu. ''Peki haritada gerçek yer nerede?'' diye sordu. Omaha heyecanla başını eğdi. ''Bir bakalım.'' Aletlerini alıp hızla ölçüm yaptı, tekrar kontrol etti. Ama kaşları çatıldı. ''Bu çok anlamsız.'' İğneyi haritada bir yere batırdı. Painter eğilip oradaki adı okudu. ''Şisur.'' Omaha üzgün bir sesle başını iki yana salladı. ''Başından beri bir yaban kazı avıydı bu iş.'' ''Ne demek istiyorsun?'' Omaha kaşlarını çatarak suçlanacak şey oymuş gibi haritaya bakmaya devam etti. Cevabı Deni onun yerine verdi. ''Şisur Ubar'ın ilk keşfedildiği yerdeki arabelerdir. 1992'de Nicholas Klapp ve ekibi buldu.'' Deni Painter'a baktı. ''Orada bir şey yok. Bütün bu koşuşturmalar zaten bulunup yağmalanmış bir yer içinmiş.'' Painter bunu kabul edemezdi. ''Bir şey olmalı.'' Omaha yumruğunu haritaya indirdi. ''Oraya ben kendim gittim. Çıkmaz sokak.'' ''Bütün bu tehlikeler ve dökülen kan bir hiç içinmiş.'' ''Herkesin atladığı bir şey olmalı.'' diye ısrar etti Painter. İnsanlar daha önce gittiğimiz iki mezarın da iyice incelendiğini düşünüyordu. Ama birkaç gün içinde yeni keşifler yapıldı. ''Safiye'nin yaptığı keşifler.'' dedi Omaha keyifsiz bir sesle. Uzun bir süre boyunca hiç kimse konuşmadı. Painter Omaha'nın sözlerine odaklandı. Yavaş yavaş anlamaya başlamıştı. ''Safiye oraya gidecek.'' Omaha ona döndü. ''Neden bahsediyorsun sen?'' ''Safiye'den, Ubar'a gitmesine engel olmak için Cassandra'ya yalan söyledi. Ama bizim gibi o da ipuçlarının gerçekte nereyi gösterdiğini biliyor.'' ''Şisur'a, eski harabelere gidecek.'' ''Kesinlikle.'' Omaha kaşlarını çattı. ''Ama dediğim gibi orada bir şey yok.'' ''Ve dediğin gibi Safiye daha önce kimsenin bulamadığı ipuçlarını buldu. Aynı şeyi Ubar'da da yapabileceğini düşünecek. Orada her ne varsa Cassandra'nın eline geçmemesi için oraya gidecek.'' Omaha derin bir nefes aldı. ''Haklısın.'' ''Eğer gitmesine izin verilirse,'' dedi Coral yan taraftan. ''Onu götüren kadın ne olacak, leoparlı kadın?'' Barak biraz mahcup bir şekilde cevap verdi. ''Böyle kadınlarla ilgili hikayeler duymuştum. Çölde kamp ateşlerinin etrafında konuşulur. Kumlardaki bütün kabileler konuşur. Çöl savaşçıları, etten kemikten insan değil, ecinlidirler. Hayvanlarla konuşabilirler, isteyince gözden kaybolurlar.'' ''Ya tabii,'' dedi Omaha. ''O kadında gerçekten garip bir şey vardı,'' dedi Painter. ''Ve bunun onunla ilk karşılaşmamız olduğunu sanmıyorum.'' ''Ne demek istiyorsun?'' Painter Omaha'ya başını salladı. ''Seni kaçırmak isteyenler, Maskat'taki, pazarda gördüğün kadındı.'' ''Ne, sence aynı kadın mı?'' Painter omuz silkti. ''Ya da aynı gruptan başka biri. Bu olayla ilgili başka bir grup var, bunu biliyorum. Barak'ın savaşçı kadınları ya da başka bir grup mu bilmiyorum. İki şekilde de Safiye'yi bir nedenden dolayı götürdüler. Aslında seni bile Safiye'nin sana karşı olan duyguları yüzünden kaçırmak istemiş olabilirler. Omaha, seni manivela olarak kullanmak için.'' ''Ne için?'' ''Safiye'yi kendilerine yardım etmeye zorlamak için. Ayrıca gümüş çantanın devenin sırtına bağlanmış olduğunu da gördüm. İyi bir nedeni olmasa o eseri neden alsınlar? Her şey Ubar'ı işaret ediyor.'' Omaha başını sallayarak bu sözleri düşündü. ''O zaman biz de oraya gideceğiz. O sürtük başka yere gönderildiğine göre bekleyip Safiye'nin gelip gelmediğini göreceğiz.'' ''Bu arada da orayı araştıracağız,'' dedi Coral, takımları işaret etti. ''Burada yere iyi nüfuz eden bir radar var. Kumun altına bakmak için çok iyi bir şey. Bir kutu el bombası, ilave tüfekler var ama şunun ne olduğunu bilmiyorum.'' Ucu yuvarlak tüfeğe benzer bir şeyi havaya kaldırdı. Gözlerindeki parıltıya bakılırsa öğrenmek için can atıyordu. Herkes onayını bekler gibi Painter'a döndü. ''Tabii ki gidiyoruz,'' dedi. Omaha omzuna bir şaplak indirdi. ''Sonunda bir konuda anlaştık.'' 32. ayrımın sonu. Sayfa 425.